Ayrım 12, Parsel Parsel, Murat Ağırel, sayfa 124. Mansur Yavaş'ın müfettişleri ortaya çıkardı. Gökçek baktı ki futbolda da belediyenin kaynaklarını aktarabileceği bir alan var, ilgisini hemen buraya çevirdi. Ankara'da Sauron'un gözü dolaşıyordu adeta. Dipnot, Sauron İngiliz yazar J.R. Tolkien'in hayali Orta Dünya'yı anlatan Yüzüklerin Efendisi üçlemesi eserinde yer alan Karanlıklar Efendisi olmasıyla tanınıyor. Sauron'un gözü ise kitapta bir kule üzerinde tüm Orta Dünya'yı gözetleyen kötülüğün simgesi tek bir göz olarak anlatılıyor. Görevden el çektirildikten sonra ortaya çıktı ki belediyenin hafriyat sahalarının işletilmesi ihalesini belediyeyi zarara uğratarak Osmanlı Spor'a vermişti. Hafriyat ihalesini alan Osmanlı Spor AŞ'nin 3 ortağının yakın zamana kadar Sabit Dik, Ali Sabit Aksoy ve Hüseyin Gülerce'nin kardeşi İbrahim Gülerce olduğu belirlendi. Aksoy ve Gülerce'nin aynı zamanda Melih Gökçe'nin oğlu Osman Gökçe'nin genel koordinatörlüğünü yaptığı Beyaz TV ile bağları olduğu da iddia edildi. Üstelik bu iki ismin aynı zamanda Gökçe'nin başkan olduğu dönemde belediye şirketleri Metropol, Belka, Seymender Su AŞ'de hem yönetim kurulu üyeliği hem de genel müdürlük görevlerinde bulunduğu belirlendi. AKP'li Mustafa Tuna koltuğa oturur oturmaz hafriyat işini Osmanlı Spor'dan aldı. Bunun üzerine Aksoy ve Gülerce Osmanlı Spor AŞ'deki görevlerinden ayrılıp hisselerini devretti. Osmanlı Spor AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Sabit Dik de yakın zamanda bu görevi bıraktı. İnceleme yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Beyaz TV'nin 30 milyonluk hissesinin 12 milyon Türk lirasının Ayrancı'da otolastikçiliği yapan Durali Altınordu'ya, geri kalan 18 milyonluk hissenin ise İhsan Akalan'a ait olduğunu tespit etti. Akalan'ın Gökçeklerin geçmiş yıllarda kurdurduğu Ankara Gücü AŞ'nin de hissedarı olması dikkati çekti. Dipnot Sena Yaşar, Osmanlı Spor'dan Beyaz TV'ye Gökçekler ve Gülercilerin karmaşık ilişkileri. Cumhuriyet Gazetesi 21 Temmuz 2020. Mansur Yavaş göreve gelir gelmez bu karmaşık ilişkilerin üzerine eğildi. Osmanlı Spor hakkında suç duyurusunda bulunan belediye avukatları, dilekçede savcılıktan Osmanlı Spor'un hesaplarının araştırılması için MASAK'a başvurulmasını, elde edilen bilgi ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Gökçe'nin başına hem oğlunu hem de kendi adamlarını koyduğu işle ilgili öyle şeyler ortaya çıktı ki kazıdıkça daha da büyük ayrıntılar yakalandı. Bakın, belediye şirketi ANFA'nın aldığı işi Osmanlı Spor'a havale etmesi sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANFA 3 yıl boyunca toplamda 4 milyon lira kazanırken Osmanlı Spor'un dönemin dolar kuruyla 150 milyon dolar, bugünün parasıyla yaklaşık 1.1 milyar lira kazanç elde ettiği tespit edildi. Gökçek Başkanlığında toplanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2014'te belediye mülkiyetindeki hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama ve geri kazanım sahalarını 29 yıllığına aylık 30 bin liraya ANFA şirketine devretti. ANFA'da ihaleye çıkarak yalnızca bir ay sonra aynı işi 10 yıllığına aylık 100 bin lira artı KDV'ye Osmanlı Spor'a teslim etti. Osmanlı Spor'un ise herhangi bir sözleşme olmaksızın hafriyat işini Nisbet AŞ diye bir firmaya aylık 541 bin lira artı KDV'ye kiraladığı ortaya çıktı. Ancak Osmanlı Spor sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği için konu tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne geldi ve komisyonda tartışılmasının ardından 2018'de Mustafa Tuna başkanlık koltuğunda otururken sözleşme feshedildi. Mansur Yavaş tarafından da teftiş kurulu başkanlığına hafriyat döküm işinden belediyenin uğratıldığı zarara ilişkin inceleme başlattırıldı. Daha kötüsü, sözleşmenin feshedilmesini yargıya taşıyan Osmanlı Spor, belediyeye maddi ve manevi tazminat davası açtı. Sonuçlanan davalara göre Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 milyon 679 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Müfettişler raporda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat işinde çok yüksek zarara uğratıldığını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimince ihalelerde sorumluluğu olan başta Melih Gökçek ve 13 belediye bürokratı ile Osmanlı Spor ve Nispet AŞ yetkilileri hakkında ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda Gökçek'in belediye şirketini kullanıp göstermelik bir ihale ile kendi oğlunun başında olduğu spor kulübüne belediye gelirlerini aktardığına, ardından bu gelirlerin kim olduğu belli olmayan üçüncü kişilere aktarıldığına dikkat çekildi. Onlarca suç duyurusuna rağmen ne oldu? Dosyalar hep halının altına süpürüldü. Mansur Yavaş göreve geldikten sonra konunun üzerine gitti ve soruşturulmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı da kamuoyu ve basın yayın organlarına yansıyan ifadeleri ihbar kabul edip, hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları depolama ve geri kazanım sahaları ve idaresi işi kapsamında bir dizi teftiş faaliyeti gerçekleştirdi. Teftiş faaliyeti sonucunda belediye meclisi kararı ile hafriyat işlerinin 29 sene boyunca aylık 30 bin lira artı KDV karşılığında Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANFA'ya verildiği anlaşıldı. ANFA'nın ise bu işi aylık 100 bin lira artı KDV karşılığında 3. şahıs niteliğindeki 1299 Osmanlı Spor AŞ'ye devrettiği anlaşıldı. Raporda devamı şöyle anlatıldı. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uğradığı muhtemel zararın hesaplanmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile daire başkanlıklarından bilgi ve belgeler toplanarak 14.07.2014-0106.2018 tarihleri arasında hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları depolama ve geri kazanım sahaları ve idaresi işinden elde edilen gelir ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin protokol kapsamında elde ettiği gelirin karşılaştırılması hususunda bir bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Buna göre toplam 612 milyon 605 bin lira hafriyat döküm geliri hesaplanmış olup 14.07.2014 ile 01.06.2018 yılları arasındaki hafriyat iş ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde aşağıda yer alan tablodaki rakamlar ortaya çıkmıştır. Burada rakamlarla dolu bir tablo var. İnceleme dönemleri şöyle: 14.07.2014 ile 31.12.2014 arası, 1.1.2015 ile 31.12.2015 arası, 1.1.2016 ile 31.12.2016 arası, İnceleme dönemi 1.1.2017 ile 31.12.2017 ve son olarak da 1.1.2018 ile 01.06.2018 arası. Toplamı okuyorum. Toplam hesaplanan hafriyat döküm geliri TL 612.605.908.04. Hesaplanan hafriyat döküm gideri TL 77.739.403.47. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elde ettiği gelir TL olarak 1.464.109.76. ANFA Altın Park İşletmesi Limited Şirketi'nin elde ettiği gelir TL 4.743.982.80. Dahası teftiş kurulu söz konusu hafriyat sahalarının işletilmesi kapsamında tahmini 534 milyon 866 bin lira net gelir hesaplandığını, söz konusu rakamın yapılan yazışmalar neticesinde müfettişliğe ulaştırılan bilgiler çerçevesinde tespit edildiğini açıkladı. Bununla birlikte söz konusu miktarın daha fazla olduğunu tahmin edildiğini de raporuna ekledi. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ısrarlarına rağmen herhangi bir yazışmaya yanıt vermeyen Osmanlı Spor'un taşeronu Nispet AŞ kimin? Sahibi Saffet Burak Gökdoğan ve Murat Akyol. Bu firmanın arkasında Yeşil Kod adlı faili meçhul cinayetler döneminin ünlü kontrgerillası Mahmut Yıldırım'ın yakın akrabalarının olduğu iddia ediliyor. Ancak biz bilgi ve belgenin ışığından ayrılmayacağız. Aşağıdaki sosyal medya paylaşımı sanırım her şeyi açıklıyor değil mi? Bu sayfada 5 adet engellerin yer aldığı resimlerle birlikte bir sanırım Instagram mesajı var. Başlığı şöyle: Gazi İsmail Temiz, Hüseyin Bozkoş ve 16 diğer kişiyle birlikte 19 Şubat 2016. Ahmet Gökçek başkanım antrenman esnasında bizleri ziyaret etti, başarılar diledi ve desteklerinin devam edeceğini söyledi. Ayrıca bizlerden desteğini esirgemeyen genel menajer Ender Yurtgüven, Abdülkadir Dişçi başkanım, Taha Gökdoğan, Saffet Burak Gökdoğan ve Alaaddin Gözü Büyü'ye bizlerin her türlü sorunumuz ve sıkıntı bizlere kucak açtılar. Osmanlı Spor ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Teşekkürler Osmanlı Spor ailesi. Sizlere şampiyonluk yakışır. Bize de size şampiyonluk hediye etmek. Melih Gökçe'nin kendi zevk ve rant sevdasıyla kamu kaynakları işte böyle Osmanlı Spor'a aktarıldı. Bu kaynaklar aktarılırken bal tutan parmağını yaladı ve yazdığımız isimler halkın parasıyla zenginliklerine zenginlik kattı. Söylenecek söz var mı? Bu düpedüz soygun yağma değil midir, yoksa hortumlama mı demeliydim? Savcılar neyi bekler? Melih Gökçek'in görevinden istifa etmesi veya alınması sonrası kaynakları kesilen Osmanlı Spor macerası da bitmiş oldu. Kulüp tepe taklak aşağıya gitti. 2020-21 sezonu öncesinde adı Osmanlı Spor olan kulüp ismini tekrar Ankara Spor yaptı ve hali hazırdaki renkleri olan mor sarıyı da kulübün eski renkleri olan mavi beyaz ile değiştirdi. Kulüp alt ligde küme düşmeme mücadelesine mahkum kaldı. Ancak Osmanlı Spor'da yaşananlar bunlarla da bitmedi. 2020 yılı içerisinde bir olay oldu. 20 Mayıs 2020 günü 1299 Osmanlı Spor AŞ'de altyapı sorumlusu olduğunu belirten bir kişi, Ankara'da bir ilçenin emniyet müdürlüğü polis merkezi amirliğine gidip bir şikayette bulundu. Kulüpten aldıkları 500 bin doları kulüp genel müdürü Cenk Kağan'ın bulunduğu Adana'ya götürmek amacıyla 06DM... plakalı bir araçla giderken kendisiyle birlikte seyahat eden Süleyman K. isimli şahsın bir petrol istasyonunda ihtiyaç amaçlı durduğunu, bu esnada araçla kaçtığını, telefonunun da kapalı olduğunu polise ihbar etti. Sonrasında Süleyman K. ortaya çıktı. Yanında 500 bin dolar nakit para bulundu. İfadesinde parayı Osmanlı Spor'dan aldığını ve Adana'ya götürdüğünü ifade etti. Süleyman K. adındaki kişi Osmanlı Spor akreditasyon sorumlusuydu. Bu para kime gidiyordu? Para neden havale edilmedi de nakit olarak gönderildi? Saklanan bir şey mi vardı? Yanıtsız sorular. Keçiören gücüne giden paralar. Melih Gökçek'in Fenerbahçe Gençler Birliği, Osmanlı Spor ve Ankara Spor serüveninin yanında bir de Keçiören gücü ilgisini anlatmak gerek. Gökçek'in bu kulübün başkanlığını yaptığını aktarmıştım. Fakat başka bir ayrıntı var. Adı Sedat Tahiroğlu. Kendisi bu satırlar yazıldığı günlerde Keçiören gücü spor kulübü başkanı olarak görev yapıyordu. Kulüp yönetiminde Ali İlkbahar, Üzeyir Özdemir, Ruhi Kurnaz, Furkan Bahadır Gökçe, Abdülkadir Dişçi, Recep Araç, Ramazan Aslan ve 2017 yılına kadar Borga Şahin bulunuyordu. İsimlere dikkat edin. Bu sayılan tüm isimlerin kimisi belediye iştiraklerinde görevli, kimisi Ankara Gücü AŞ, kimisi de belediyeden ihale alan firmaların sahibi. Ankara'nın büyük otogarı Aşti işletmesi 1995 yılında hizmete girdi. 1997'ye kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aşti'nin işletmeciliği bu tarihte ihale ile BUKSAŞ Genel Müdürlüğü'ne verildi. Aşti'de sürekli değişiklik göstermekle birlikte halen yaklaşık 200 adet otobüs firması faaliyet gösteriyor. Günde yaklaşık 1200 otobüsün girip çıktığı Aşti'ye gelen yolcu ve yolcu yakınları sayısının çokluğu hesaplanamazken Otopark hizmetinin son derece kullanışlı ve makul bir fiyatta olması gerekiyor. Ancak vatandaşlar ücretsiz otopark süresi ve süre aşımı durumunda ödemek zorunda kaldıkları ücretin yüksekliğinden şikayetçiler. 25 dakikanın aşılması durumunda vatandaştan alınan ücret 7,5 lira. Bu kadar para kamunun kasasına mı gidiyordu sanıyorsunuz? Aracını Aşti Otoparkı'na bırakmak zorunda kalan vatandaşlara ödediği 7,5 liralık ücrete karşın verilen fişten bu paraların Keçiören Gücü spor kulübüne gittiği anlaşılıyordu. İşte bu paraların gittiği 3. lig takımı olan Keçiören Gücü spor kulübünün kasasının başında Sedat Tahiroğlu vardı. İddia ise şu: Sedat Tahiroğlu Melih Gökçe'nin oğlu Osman Gökçe'nin çok yakın arkadaşı. Peki Ankaralı'nın uğradığı zarar? Akıtılan halkın parası? Melih Gökçek ve ailesinin spora düşkünlüğü uğruna kamunun ne kadar parası harcanmıştır? Buna yıllardır nasıl göz yumulur? Anlamakta güçlük çekiyorum. Gençler Birliği'ne göz diktiği sırada harcadığı paralar. Ankara'yı süslemek ve ağaçlandırmak için İtalya'dan ağaçlar getirtti fakat anlaşıldı ki ağaçlar depoda kurumuştu. Kurumanın ağaçların dikim mevsimlerinin beklenmesinden kaynaklandığını ve ağaçların bakımıyla ilgili her türlü sorumluluğun 2 yıl boyunca yüklenici firmaya ait olduğunu iddia etmişti. Kuruyan 100 binin üzerindeki ithal ağaç için o günkü parayla 275 milyar lira harcanmıştı. Gökçe'nin bu alımların bir kısmı için anlaştığı şirketin ismi Özkay Peyzaj'dı. Özkay Peyzaj'dan 2000 ithal 40 binde yerli ağaç satın alınmıştı. Peki kimdi bu firmanın sahibi? Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın oğlu Necdet Cavcav. Gençler Birliği'nin yönetimini üstlenebileceğini açıkladığı zamanda kuruttuğu binlerce ağaç için halkın parasını neden harcamıştı acaba? Kimse yanıtını bulamadı. Otoparklar futbol kulüplerine. Artık iş öyle bir noktaya gelmiş ki Melih Gökçek vatandaşa hizmet olarak aktarılması gereken kamu kaynaklarını istediği gibi sağa sola aktarıyordu. Bu durum özellikle son döneminde yoğunlaşmıştı. Haliyle çevresinden saraya giden şikayetler de artmıştı. Bu durumu önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının 16. oturumunda açıkladı. Yavaş Ankara Spor'un 9, Keçiören Gücü'nün 28 otopark aldığını belirtmişti. Mansur Yavaş bir sonraki toplantıda özür diliyorum diyerek tablonun daha da vahim olduğunu şu sözlerle anlattı. Ankara Spor'a 9 tane verildiğini söylemiştim. Evet, hepsi otopark değilmiş, özür diliyorum. 2 adet otopark işletmesi, Toptancı Hali Otoparkı 1060 araç kapasiteli, Kocatepe Çok Katlı Otoparkı 1000 araç kapasiteli, 5 adet Sincan bölgesinde spor kompleksi ve muhtelif işletmeler, kapalı spor salonu, Sincan spor salonu, Sincan Asaj stadı, 5 katlı otel, halı saha ve Sincan spor kompleksinde muhtelif iş yerleri, 1 adet Mogan Gölü yelken branşı, 1 adet Ataç Sokak'taki eski başkanlık konutu. Keçiören Gücü'ne 28 otopark demiştim, özür diliyorum. 4 otopark varmış. Rüzgarlı Ege Sokak, Aksu Köprü Altı Otoparkı, Aşti Otoparkı, Gençlik Parkı Otoparkı. Bir isme başkanı olabilir, ona verilmiş. 17 adet İzmir Caddesi'nde muhtelif işletmeler. Bir şahsa. Bir adet de Gençlik Parkı, nikah salonu şu anda Keçiören Gücü'ne verilmiş. Ben meclisi halkın malına sahip çıkmaya davet ediyorum. Yasal süreçleri takip ediyoruz. İnşallah bunları belediyemize alırız. Ücretlerini AK Parti grubu belirlesin ama mutlaka bu gelirlerin belediyeye gelmesi lazım. Mansur Yavaş'ın konuşmasında bir nokta çok önemliydi. Ben meclisi halkın malına sahip çıkmaya davet ediyorum. Evet, Gökçe'nin farklı ve hatalı baktığı nokta en azından niyet olarak düzeltilmişti. Belediyenin malı halkın malıydı. Öyle her istediğine kişiye, özel kuruluşlara, futbol kulüplerine, dini cemaatlere, vakıflara verilemezdi. Ama bunun bir yaptırımı olmalıydı. Bütün yükü hazineye yükledi. Gökçek bunları yaparken önünü ve arkasını düşünmüyordu. Savruk politikalarının ardından hazine alarm veriyordu. O dönemki verilere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi 1996 ile 2003 yılları arasında hazineye, hazine garantisi nedeniyle 1,5 milyar dolara yakın bir yük getirdi. Buna göre Gökçe'nin yönetimde olduğu 1996 ile 2003 yılları arasında hazine, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken 1 milyar 434 milyon 162 bin dolarlık ödemeyi garanti nedeniyle üstlenmek zorunda kaldı. Tam da o günlerde belediye başkanlarının yargılanması ile ilgili kritik bir değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 3 maddesine reddettiği, ikinci kez önüne gelince onaylamak zorunda kaldığı yeni düzenleme aslında biraz da Gökçek için hazırlanmıştı. Yargıtay'da yargılaması süren Gökçek için memurların yargılanması hakkındaki yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre belediye başkanları hakkındaki hazırlık soruşturmaları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alındı. Artık soruşturmalar genel hükümlere göre yetkili ve görevli olan ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülecekti. Ne zaman sıkışsa üste çıkacak, kurtulacak bir şey buluyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 133.